Ayrım 12, Bülbülün 40 Şarkısı, İskender Pala, sayfa 177. 614-615, Gıfarla Ebu Zer'in hikayesi. Takip ve tazyik etmez, işkencelere yatırılsınlar. Karalama kampanyaları, sihirbaz, mecnun, şair. Kutlu Nebi'nin Ümmü Mektum yüzünden itaba uğraması. Canım şu Kur'an'da inecek idiyse neden Kureyş'in veya Sakif'in ileri gelenlerinden ve zenginlerinden birine inmedi ki? Hemen azürdeyi hâr-ı cefayım ya Resulallah, gülistanda hezarı bi nevayım ya Resulallah. Nahifi, senin ayrılığında cefa dikenleriyle incinmedeyim ey Allah'ın elçisi, sanki gül bahçesinde sesi kısılmış bir bülbülüm. Terkibi Bent, Ebu Zer için. Hacıların el ayak çektiği akşam alacasında Kabe hareminden bir ses yükseldi. İşitin ey Kureyşliler, burada bir Müslüman var. Ses dört bir yanda yankılandı ve kısa sürede 50'yi aşkın azgın adam öfkeyle geldiler. Zihinlerinde iblislerin horon teptiği, ruhlarını putlara rehin bırakmış, heva ve hevese tapan, gücüne güvenen, Mekke'de herkese hükmedenler. Ellerinde tahtalar, odunlar, deve kemikleri ve taşlar. İlk silleyi Mahzum kabilesinden Amr attı. Mugire'nin torunu ve Velid'in yeğeni olan Amr. Arkadaşlarının Ebul Hakem, inananların ise cehaletin ve inkarın babası anlamında Ebu Cehil demeye uygun buldukları adam. Sille atanların ilki olmaktan maksadı Mekke'deki konumunu sağlamlaştırmaktı elbette. Ve bu yarışta diğerlerinin de kendisini izleyeceğini, hatta daha ileri gideceklerini henüz bilmiyordu. Darbeler ve tekmelerle yere yıkılan adam ise kaderine zoraki mahkum sayılırdı. Kalın bir ses gürledi. Durun! Abbas'tı bu. Tanımıştım. Gülümün amcası Abbas. Dövülen adamın kıyafetinden Gıfarlı olduğunu anlamıştı. Mekke tacirlerinin hemen hepsi kervanlarını Yanbu liman şehrine sürer ve bu sırada Gıfar'dan geçerlerdi. Gıfarlılar hırsızlıklarıyla ve Kabe hacılarını bile yağmalamakla şöhret bulmuşlardı. Abbas kendilerini neden durdurduğunu açıklamasını bekleyen öfkeli kalabalığa bakarken yerdeki adamı ayağa kaldırmaya ve üstünü başını düzeltip yaralı yüzündeki kanı silmeye çalışıyordu. Vallahi siz ne yaptığını bilmeyen azmış bir güruhsunuz. Bu tartakladığınız adamın Gıfar kabilesinin reislerinden olduğunu nasıl anlayamazsınız? Yoksa kervanlarınızın yollarını mı değiştirdiniz? Aklınızdan çıkmasın ki Gıfarlılar bunun hesabını sizden soracaklardır. Abbas'ın abartarak söylediği bu sözler sayesinde ölümden kurtulan adama baktım. Meğer ne güzel, ne yiğit adammış. Onu 30 gündür Kabe hareminde görüyordum. Hiç dışarı çıkmıyor, sanki birini arıyordu. Üçüncü günde azığı bitmiş, yalnızca zemzem içerek hayatını devam ettirmişti. Putlara tapmıyor, Allah adını dilinden düşürmüyordu. Mekkelilerden kimse onu fark etmemiş, hacılardan bir hacı deyip geçmişlerdi. Gıfarlı günlerce bekleyip aradığını bulamayınca sormaya karar vermiş ve yanına yaklaşan sefil giyinişli, düşkün ve aciz birine Muhammed'i nerede bulabileceğini sormuştu. Müslüman olanların daha ziyade alt tabakadan insanlar olduğunu ve bu şehirde çokça eziyet gördüklerini işitmişti. Ama yine alt tabakadan birinin çıkıp burada bir Müslüman var diye kendisini ele vereceğini hiç tahmin edememişti. Abbas'ın telkiniyle kalabalık dağıldı. Gıfarlı biraz rahatlar gibi olmuştu. Üstü başı kan içindeydi. Zemzem'in yanına varıp yüzünü yıkadı ve Kabe eşiğinde oturup dua etmeye başladı. Olay kapanmış gibi görünüyordu. Rahatladı. Sonra bekledi, bekledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde uzakta iki kişi gördü. Kalbinin çarpıntısını artıran iki kişi. Evet, aradığı o olmalıydı. Alnında parlayan nur bunun işaretiydi. Gözünü ovuşturdu. Akşam yediği dayağın etkisiyle hayal görüyor da olabilirdi ama hayır, değildi. İşte orada, arkadaşlarıyla yere oturmak üzereydiler. Ay ışığında uzun süre onları izledi. Putlara yaklaşmamışlardı bile. İbadetlerine baktı. Kendisi gibi puta tapmayan birisi ancak böyle yapardı. Evet, aradığı o olmalıydı. Ama bunu nasıl anlayacaktı? Akşam birine sormuş, dayak yemiş, üstü başı kanlanmıştı. Herhalde kendisine sorsam tekrar dayak yemem diye düşündü. Yüzünde şiddet yanlısı bir görüntü yoktu. Yerinden kalktı, soracaktı. Yaklaştıkça kalbine bir ferahlık geldi. İçine bir huzur doldu ve artık soru sormaktan vazgeçip "Selam senin üzerine olsun ey Allah'ın mübarek elçisi" deyiverdi. Gülümün yüzü aydınlandı. Belli ki şaşırmış ve sevinmişti. Sevincini beraber oturdukları Ebu Bekir ile paylaşıp "Selam senin de üzerine olsun ey yabancı" dedi. Sonra elini onun alnına koyup bir müddet öylece baktı. "Kaç zamandır buradasınız?" "30 gündür." "Ne yiyip içersiniz?" "Zemzem." "Yalnızca zemzem ya Resulallah. Ama şikayetçi değilim." Sonra kim olduğunu, nereden geldiğini, ne aradığını sordu. O anlattı. Gıfar kabilesindenim. Künyem Ebu Zer'dir. Belki duymuşsunuzdur, kabilen buranın kuzeybatısında Kızıldeniz'e yakın bir yerdedir. Her yana saldıran, kervanlar kıran, hacılar bozan, çapulla geçinen bir kabileyiz. Hırsızlık bizden sorulur. 3 yıl evvel kabilem hacca giden kadın ve çocukları da boğazladıklarında artık sabredemedim. Hayat böyle bir şey olmamalıydı. Vurduğumuz kervanların ve yağmaladığımız hacıların feryatları uzun süre kulaklarımdan gitmedi. Hayatım çekilmez olunca isyan ettim. Kabilemdeki herkesi karşıma alma pahasına. Düşünüyordum ki insan hayatını kötülükle değil güzellikle yaşamalı. Allah ömrü bize bunun için vermiş olmalı. Annemi ve kardeşimi alıp obadan ayrılarak komşu bir köye yerleştik. Bir ara Mekke'de insanları Allah'a çağıran bir nebinin çıktığı haberini duydum. Kardeşim Uneys'i buraya gönderip araştırmasını istedim. O geri döndüğünde bana ağabeyim dedi. Peygamber olduğunu söylenen kişiyi gördüm. Tam senin gibi tek bir Allah olduğunu söylüyor ve ona ibadet ediyor. İyilikle muamele etmeyi emrediyor. Mekkeliler onun kahin, şair veya mecnun olduğunu söylüyor ve bunu yaymaya çalışıyorlar ama ben bunların bir karalama olduğuna inandım. Beni bilirsin ağabey, şiirin hasını daha uzaktan tanırım. Ama onun sözleri şiirden öte şeyler. O asla bir şair değil. Pek çok kahinle karşılaştım. Gizli şeylerden haber verdiklerini söyleyen bu adamlarla da asla benzer bir yanı yok. Kahinler yalan söyler, yalanları da ortaya çıkar. Ama onun tek bir yalan sözünü duymuş yok. Üstelik her söylediği hak ve gerçek. İyiliği emrediyor, şerri yasaklıyor. Ağabey, o tam senin gibi. Kardeşimi dinledim ve aradığım şeyin sende olduğuna o vakit karar verdim. Ya Resulallah. Uneys her zaman doğru söylerdi. Siz hak peygamber olmalıydınız. Derhal yola çıkıp buraya yöneldim ve işte huzurunuzdayım. Şimdi benim için Allah kelamı söyle lütfen. Mutlu bir zamandı. Karma karışık ve kasvetli zamanların arasında gülümün ihtiyacı olan güzelliklerle gelmiş. Ona sevinç getirmişti. Ebu Zer'e surelerden okurken her ikisinin de kalbindeki sevinci hissedebiliyordum. Sonu iman olan bir sevinçti bu. Şehadet ederim ki Allah birdir, Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Muhakkak Allah dilediğini doğru yola iletir. Tebliğ, ibadet ve sohbet sabaha kadar sürdü. Gün ışırken Kabe hareminden üçü birlikte ayrıldılar. Ebu Bekir, gıfarlı misafirini evine götürdü. İstirahatini sağladı, yaralarını sardı ve karnını doyurup üzerindeki kanlı giysilerini yeniledi. Ertesi kuşluk vaktinde Ebu Zer evden çıkıp yine Kabe haremine geldi. Gülüme doyamamıştı. Gelir diye yollarını gözledi. Ta gecenin geç vakitlerine kadar bakındı durdu. İsaf ve Nail'e yalvaran iki kadından başka bulunduğu yere kimsecikler uğramamıştı. Bedenleri asırlarca evvel bizzat Kabe'de zina yaptıkları için taş kesilmiş iki eski günahkarı temsil eden bu putlardan yardım isteyen zavallı ve akılsız kadınlara bakıp haline şükrediyordu. O sırada yanına yaklaşan delikanlıyı fark edememişti. Ta ki dikkatini çekmek için mırıldandığında. Galiba uzak yoldan gelen adamın biri bu. Evet delikanlı, dediğin gibidir, uzaklardan geldim. Nereden geldin? Gıfar'dan. Gel o halde, bize gidelim. Ebu Zer o gecede bu temiz yüzlü delikanlının peşinden gitti. Evinde misafir oldu. Ne bu ötekine ne öteki buna bir şey sordular. Ertesi gün ve gece Ebu Zer Kabe hareminde yine beklemeye başladı. Gülüm'ün geleceğini umut ediyor, içi içine sığmıyordu. Gündüz Ebu Bekir'in evine gitmek istemiş ama birilerine aşikar olur da ona ziyan dokundururlar diye bundan vazgeçmişti. Geç saatlerde yine o delikanlı geldi. Ey gıfarlı, istediğini hala elde edemedin mi? Henüz değil. O halde yine bize buyur, yolda konuşuruz. Haremden çıkmak üzereydiler. Neden gelmiştin ki Mekke'ye? Ebu Zer gülümün hasretiyle yanıyordu. Tekrar dayak yiyebilirdi. Yine de onu bulmak emeliyle en azından haberini almak için zarf attı. Sen iyi bir delikanlıya benziyorsun. Sırrımı saklayacaksan söylerim. Hele söyle, elbet saklarım. Bir haber almışım ki burada bir zat Allah'ın elçisiyim diyormuş. Onu tanır mısın? Tanıyorsam da onu ne yapacaksın ki? Ebu Zer bu son cümleyi söylerken delikanlının yüzündeki aydınlığı ve sesindeki sevinci fark etmişti. Üstelik bir gece evvel kendisine iyilikte de bulunmuştu. Dost doğru söyleme yolunu seçti. Onunla konuşacağım çünkü hakikati özledim. Akıllılık ettin ey gıfarlı. Seni evime götürmeyeceğim. Şimdi beni takip et ve benim girdiğim kapıdan içeri gir. Peki ismini bağışlar mısın? Kim olursun? Ali. Resulullah'ın evladı yerine Ali. Ebu Talib'in oğlu Ali. O gece şarkımı Ebu Zer için söyledim. Onu çok sevmiştim. takip eden gecelerde o da Erkam'ın evinde seveceği kişilerle tanıştı. Ebu Bekir, Osman, Ebu Ubeyde, Miktat bin Esved, Süheyb bin Sinan, Ammar bin Yasir, Abbas, Sa'd bin Ebu Vakkas, Amr bin Abese, Zeyd, Ali ve her gün o eve gelen müminler. Hayatlarını İslam'a adayan kahramanlar. Allah'ın asırlar içinden süze süze şahsiyet takdir ettiği mübarek canlar. Diğer yanda da kuduran Mekke müşrikleri. Utbe bin Rebiya, Ebu Leheb, Ebu Süfyan, Ebu Cehil, Velid bin Mugire, As bin Vail. Hepsi kuru itibar ve efendilik peşindeki nasipsizler. Beyhude şöhret ve mesnetsiz makam sahipleri. Gün gelip toprak olacaklar. Tozları rüzgara karışacaklar. Zavallılıklarını kibirleriyle sıvayanlar. İşte onlar Ebu Zer'den sonra anladılar ki gülümü yalnızca humustan değil hilleden de uzak tutmak gerekiyor. Ebu Zer'in imanı içlerindeki kin ateşini denizlerin söndüremeyeceği kadar büyütmüştü. Vehimleri kendilerine durmadan emirler ve komutlar vermeye başladı. Başarmayı umdukları şeylerin kölesi oldular. Herkes Ebu Zer gibi olursa Mekke dışındaki Araplarla Kureyş'in ilişkileri zedelenirdi. Buna tahammül edemezlerdi. Ebu Leheb'e danıştılar. O da geçenlerde kardeşi Ebu Talip'le yaptıkları görüşmenin neticesiz kalmış olmasından yararlanmalarını teklif etti. Sözlerinin dinlenmediğini, Kabe'nin saygınlığıyla elde ettikleri itibarların gittiğini söyleyip İslam'ı ve gülümü bir kaşık suda boğmalarını tavsiye etti. Bereket versin Kureyşliler ondan daha temkinliydi. Kureyş'in azılıları Kabe'deki putları beyhude tavaf ettiklerini söyleyen bir peygamber istemiyorlardı. Menfaatlerini zedeleyen bu söze son verilmeliydi. Putlar sayesinde elde ettikleri efendiliklerinin bir yetim yüzünden elden gitmesine müsaade edemezlerdi. Söyledikleri putların saygınlığını örseliyor ve müşriklerin haksız kazançlarını tartışmaya açıyordu çünkü. Üstelik herkesin eşit olduğunu haykırıyordu. Ya peygamberlik iddiasıyla saygınlık kazanıp bütün Kureyş kabilelerinden daha üstün bir konuma yükselerek kendi makamlarını ele geçirirse? Olur mu olurdu? O işlerindeki en doğru, en iyi ve olumlu insandı. Böyle bir sonuç elde ederse Haşimoğulları bütün diğer Kureyş kabilelerine üstün çıkar ve bir daha kimse onlardan bu itibarı alamazdı. Canım şu Kur'an'da inecek idiyse neden Kureyş'in veya Sakif'in ileri gelenlerinden ve zenginlerinden birine inmemişti? Böyle yetim ve fakir biri. Yok yok, bu böyle olamazdı. Mutlaka engellemek gerekirdi. Ne pahasına olursa olsun, uğrunda ne harcanırsa harcansın, şu Muhammed'e dersini vermeli, eskiden olduğu gibi kendi halinde yaşayacak şekilde köşesine çekilmesi sağlanmalıydı. Ya o sindirilmeli ya da Mekke'nin sokaklarında, tepelerinde, hacıların arasında ve Kabe haraminde kendisiyle görüşenler engellenmeliydi. Yine şair denmeli, sihirbaz denmeli, olmadı kahin denmeliydi. Öyle olmadığı aşikar ise de böyle denmeliydi. Onu karalamak için güneşin ışığını aydan aldığını söylemek kadar sefil bir yalana ihtiyaç duysalar da bu söylenmeli ve ısrarcı olunmalıydı. Zaten bu Muhammed bir vakitler Rahip Bahire ile konuşmamış mıydı? İşte her şeyi ondan öğrendi, ne kaptıysa ondan kaptı demeli ve mutlaka susturulmalıydı. Dışarıdan gelen hacılarla irtibatı kesilmeli, onun putları hor gördüğü gizlenmeli, onunla görüşmeler engellenmeliydi. Eğer bu yapılmazsa hacıların ona inanmaları çok kolaydı. İşte şu gıfarlı örnekti. Herkes böyle yaparsa bir daha putlar için Mekke'ye kim gelirdi? Dahası şu hacılar Muhammed'e inanır da putlardan yüz çevirirlerse Kabe'yi Kureyş'e de bırakmaz, toplanıp üzerlerine yürüyebilirler. Bir zamanlar Kureyş'in Huzalıların da cürhümlere yaptığı gibi. Yok yok, bu Muhammed'i mutlaka kötülemek, karalamak gerekiyor. Lakin ne desek de inandırsak. Gerçi şu okuduğu Kur'an da hani hayran olmayacak gibi değil ama. Bir de şu yaşlı kurt Velid bin Mugire, Muhammed'in yanına varıp bana Kur'an'dan okusana diyormuş. Peki ya Ebu Süfyan ile Ebu Cehil'in gizlice Muhammed'in penceresinin dibine varıp okuduğu Kur'an'ı dinlemelerine ne demeli? Bakalım ne uyduruyorlar diye dinlemeye gidiyorlarmış. Heh, külahları anlatsınlar. Bir gerçeğin farkına vardım. Dünyanın hiçbir tertip veya tedbiri imana giden yolları kesemiyor, oraya açılan caddeleri tıkayamıyordu. Çileli oluyordu, sıkıntılı oluyordu ama yolcular hep yolda oluyordu. Yolun sahibi Allah'tı ve dilediğine yürütüyordu. Yürüyüşün çilesi erişilen nimetin dengesiydi. Mükafat Allah'ın cemali olunca sıkıntı üstüne sıkıntı kimin umurundaydı? İnanmayanlardan başka. Garip. Mekke müşriklerinin içleri içlerini yiyor, isnat üstüne isnat, tezvir üstüne tezvir, iftira üstüne iftira yığılıyor Ama Gülüm'ün zaferi sürüyordu. Ne yapsalar boştu. Kervanın yürüyeceğini anlayıp sevindim. Şirk cephesinin ticareti aksamaya, hacıların hacları bozulmaya, evlerin içinde İslam tartışılmaya başlanmıştı. Küfrün elebaşlarından nüfuzlu biri bu tartışmaların ortasında Gülüm'e geliyordu. Mekke'nin kurnaz ihtiyarı Velid bin Mugire'ydi bu. Önce davasından vazgeçirmek için Gülüm'e ziyadeden ziyade mülk, altın, kadın, makam vaat etti. O hepsini tebessümle dinledi. Yaşlı bir kalbi kırmak istemedi. Tekliflerini nazikçe reddetti. Hiç eğilip bükülmedi, hiç eğip bükmedi. Birkaç gün öylece buluştular. Velid'in kalbi gitgide Gülüm'e ısınmaya başlamıştı. Son keresinde Ebu Leheb ile geldiler. Sonuç malum. Amca yeğenini yine azarladı. Gülüm'ün içerlediği, eski yanlış anlamanın düzeltilemeyeceğine üzüldüğü ve Tebbet suresini ta yürekten okuduğu geceydi. Mütakip günleri naif gönlünün inkisarıyla yaşadı. Yüce Yaratıcı'nın kendisine verdiği kutsal vazifeyi yapabilme azmiyle hemen her sebebe yapışıyor. Küçük bir umudun peşinde titreyen bir kalple çırpınıp duruyordu. Her şeyin üst üste geleceğini ve Allah tarafından azarlanacağını hiç aklına getirmemişti. Velid bin Mugire Kabe hareminde yine Gülüm'e gelmiş konuşuyorlardı. Vahiylerden etkilendiği ortadaydı. Gülüm ona itibar ediyor, İslam'a girmesi halinde pek çok şeyin değişeceğini kuruyordu. O da kıvamını bulmuş, şehadet getirdi, getirecekti. Bir saatlik sohbetin sonunda Gülüm sordu. Söylediklerimde bir sakınca görüyor musun? Hayır ya Muhammed, görmüyorum. Gülüm onun İslam'ı seçmek üzere olduğunu düşünüyor, haydi beni irşad et ya Resulallah demesini bekliyordu. Tam o sırada bir ses işitti. Ya Resulallah, beni irşad etsene. Dönüp baktı. Hatice'nin dayısının oğlu ve doğuştan görme engelli İbni Ümmü Mektum idi bu. Aslında Gülüm herkese eşit değer veriyor. Kureyşliler engellileri aşağılarken o itibar gösteriyor. Şahsiyetlerini incitecek bir davranıştan hep kaçınıyordu. Ama o gün bana da garip gelen çok değişik bir tavır takındı. Galiba Veli de çok umut bağlamıştı. Ümmü Mektub'un oğlu gayet samimi bir niyet ve halis duygularla yanına gelmişti. Lakin görme özürlü olduğu için orada olup biteni bilmiyordu. Bilseydi ya Resulallah beni irşad etsene talebini birkaç kez tekrarlayıp tam kıvama gelmiş olan Velid'in ruh halini bozmazdı. Aynı cümle defalarca tekrarlanıp da Velid'in ilgisi dağılınca Gülüm'ün canı sıkıldı. Ve yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Velid de zaten başka şeylerle ilgilenmeye başlamıştı. Umut bağladığı teşebbüs sonuçsuz kalınca da Gülüm çekilip evine gitti. Teselli için köşe bucak takip edip şarkılar okudum. Nafile, canı çok sıkkındı. Ama o gece daha da sıkılacaktı. Çünkü ayet gecikmedi. Yüzünü ekşitip çevirdi. Kendisine o ama geldi diye. Onun halini sana hangi şey bildirdi? Belki o, senden öğrenecekleriyle günahlarından temizlenecekti. Yahut öğüt alacaktı da bu öğüt kendisine fayda verecekti. Ama zengin ve nüfuzlu olduğu için kendisini müstani gören adam yok mu? İşte sen onu karşına alıyor, ona yöneliyorsun. Halbuki temizlenmemesinden sana ne? Ama sana koşarak gelen kişi. O Allah'tan korkar olduğu halde sen onu bırakıp da ötekiyle oyalanırsın. Sakın bir daha böyle yapayım deme. Çünkü o Kur'an bir öğüttür. Onu dinleyen beller. Gülüm için ağladığım geceydi. Mekkeliler kulak kabartsalardı benim ilk defa o seher şarkı söylemediğimi fark edeceklerdi. 12. ayrımın sonu sayfa 189.